Ayrım 15. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik. Zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 231. Dinciliğin tabuları. Dinciliği tabuların dini olarak da tanımlayabiliriz. Vahyin dininde ve özellikle Kur'an'da emir ve yasak, yani buyruk vardır ama tabu yoktur. Çünkü Kur'an gerekçesiz emir ve yasak koymaz. Gerekçe varsa tabu yoktur. Gerekçe varsa zorunluluk halinde kırılmayacak yasak yoktur. Tabulaştırılan buyruklar insanın hayrına değil şerrine yarar. Bunun için Kur'an onca emir ve yasak getirmesine rağmen tek tabu getirmemiştir. Wundt'a göre tabu insanlığın en eski yazılmamış kanunudur ve tabu günümüz insanında çok daha etkilidir. Günümüz insanı uzayı fethetmesine rağmen tabuların hala zebunudur. Tabu, Freud'un tanımıyla bir otorite tarafından dışarıdan yükletilen ve insanın en zorlu isteklerine karşı çevrilmiş olan ilkel bir yasaktır. Tabu da negatif, pozitif, Wundt'un deyimiyle kirli ve kutsal halinde bir polarite daima vardır. Yani tabu, ya bir emir olarak bizi baskı altında tutar ya da yasak koyarak. Buna tabunun bir şeyden alıkoyma veya bir şeye itme rolü denebilir. Sonuçta o, Freud'un deyimiyle bir kutsal korku halinde belirir. Freud, kendine özgü dehanın bir uzantısı olarak insanoğlunun düzen duygusu adına tutunduğu hemen bütün değerleri vicdan dahil tabunun görünümleri olarak tanıtıyor. Ona göre ahlaksal emirler, Kant'ın teoloji üzerlerinde oturttuğu kategorik imperatifler, tabu temeline dayalı belirişlerdir. Tabunun iki şaşmaz niteliği vardır: gerekçesizlik, kırılmazlık, istisna tanımazlık. Tabunun dikte ettiği yasak ve emir için gerekçe aranmaz. Neden diye soramazsınız. Sorarsanız bizzat siz negatif bir tabunun konusu olursunuz. Çünkü tabuyu çiğneyenin kendisi de tabu olur. Tabu, istisnai haller, zorunluluk gibi kuralı yumuşatan, delen veya kıran haller kabul etmez. Öyleyse öyledir. Ölseniz de öyledir, kalsanız da. Tabu bir çakıl taşının zedelenmemesi uğruna Himalayaları bombardıman ettirebilir. Bir pire için 1000 yorganı yakar. Bu yüzdendir ki gerekçe ve mantık tabunun dünyasına yaklaşamaz. Freud buradan hareketle tabuyu izahta baskı nevrozunu compulsion nevroz olarak esas almıştır. Kur'an, insan hayatında emir ve yasakların bir başka deyimle yükümlülüğün tabu ve baskıya dönüşmesini önleyen tedbirleri bizzat kendisi getirmekte, tarihin en büyük mucizelerinden birini gerçekleştirmektedir. Kur'an, insanı yaratan kudretin kelamı olarak bildirilmiştir ki, insan hayatını güzelleştirmek ve daha mutlu kılmak için yaratıcı kudretin gönderdiği bir tür prospektüs, kullanım bildirgesi olan vahiy, din kurumunun insan hayatını cehenneme çeviren yozlaştırmaların aleti yapılması, yükümlülüğün tabuya dönüştürülmesiyle vücut bulmaktadır. Tabulaştırma, emir ve yasağı gaye haline getirmektedir. Oysa ki onlar vasıtadır, gaye hayatın devamıdır. Eşsiz Kur'an mucizesine birkaç cümleyle yaklaşalım. Emir ve yasakların tabulaştırılması bizzat normu koyan ayet veya ayetler tarafından önlenmiştir. Yasaklar veya emirler sıralanır, aynı ayetin sonunda istirar, yaşamsal zorunluluk ilkesi getirilerek istisnai hallere, zorunlu durumlara çıkışlar gösterilip tabulaştırma önlenir. Örneğin, bazı maddelerin yenmesine ilişkin yasağı, özellikle domuz eti yasağını getiren Maide 3. ayette öyle yapılmıştır. Doğrusu şu ki, Kur'an'da tabu olmadığı gibi Batı'nın klasik anlayışında yer aldığı şekliyle dogma da yoktur. Avrupalıların İslam düşündeki nas, vahye dayalı tespit kavramını dogma diye tercüme etmeleri kısmen isabetlidir. Kur'an'da sabiteler vardır ama bunlar terimsel anlam itibariyle dogma değildir. Dogma ile nas'ı ayırma zorunluluğu, Kur'an'daki fleksibilite, nas'ların esnekliği gerçeğinin bir uzantısıdır. Nas, o şekilde gönderilmiştir ki, onun önümüze koyduğu sayısız imkanlar, hayatın çeşitli şartlarında değişik zaman ve mekanlarda sayısız çözüm üretmeye fırsat verir. Tabulaştırmayı önlemede tedbirlerden biri de, kurtuluşun kişi veya eşyaya bağlı olmaktan çıkarılıp ilkelere bağlanmasıdır. Kur'an'ın tebliğcisi Hazreti Peygamber bile dinin kurucusu unvanına sahip değildir. Peygamber kurtarıcı unvanı da taşımıyor. İslam'da redemption, insanları kurtarmak için kendini kurban etmek ve redeemer, kurtarıcı yoktur. Peygamber, Allah adına görev yapan bir aydınlatıcı, münir, bir irşad edicidir. Peygamber dışında hiç kimsenin mürşit sıfatı yoktur. Peygamber dışındaki kişilerin mürşitlik dönemi son peygamberle kapatılmıştır. Hazreti Muhammed'den sonra mürşit sadece ilim olacaktır, yani ilkeler. Peygamber vekili mürşit tanımlaması, tarikatlar mistisizminin hesabına destek vermek için uydurulmuş Kur'an dışı bir tabirdir. Peygamberin vekili olamaz ki onun mürşitlik unvanını taşısın. Peygamberlik, vekaletin asla geçerli olmadığı bir kurum ve kavramdır. Tam bu noktada Kur'an dışlanarak gerçekleştirilen iki büyük gaspa dikkat çekelim. 1. Peygamberin siyasal yetkisini gasp. 2. Peygamberin manevi yetkisini gasp. Birinci gasp, Emevi dinciliğinin devlet başkanlığını kutsallaştırmak için halifelik kavramıyla gerçekleştirdiği gasptır. İkinci gaspı ise tarikatlar mistisizmi, peygamber vekili mürşid adı altında yaptı. Çok dikkat çekicidir. Tevhidi en iyi anlayan sahabiler olarak gördüğümüz ilk iki halife, Ebu Bekir ve Ömer ve dördüncü halife olan Hazreti Ali, kendilerine halife, peygamberin yerine geçen kişi denmesine izin vermemişlerdir. Onlar kendilerine müminlerin emiri denmesini istiyorlardı. Özellikle Hazreti Ali bu lakapla anılır. Anılan üç halifenin bu tavrı asırlara yol gösterici muhteşem bir tavırdır. Ne yazık ki İslam dünyası bu tavırdan alınması gereken dersi almamış, onun tam tersi bir istikamette yürümüştür. O ters istikamete de bir örnek verelim. Emevi melanetinin Doruk'taki temsilcilerinden biri olan Irak Genel Valisi Haccac, bağlı olduğu Emevi halifesini Kur'an'daki halife kavramını saptırarak bütün peygamberlerden hatta meleklerden üstün gösteriyordu. Kur'an'da kurtuluş ve yükseliş kişilere de eşyaya da bağlanmamıştır. Resmi mabet, resmi din adamı, resmi kisve yoktur. Kutsal eşya, kutsal kişi yoktur. Başka bir deyimle, ölçülere sadakat halinde bütün eşya, bütün insanlar, bütün meslekler kutsaldır. Çünkü hayat kutsaldır. Üstünlük, bilgiye ve hizmete yani liyakat ve ehliyete bağlanmıştır. Gerçeğinin kimde olduğunu Allah'tan başkasının bilemeyeceği takva, insanlar arasında bir üstünlük ölçüsü değildir. Dinciliğin yerle bir ettiği temel Kur'an ilkelerinden biri de budur. Onun içindir ki 2000'li yılların Atatürk ışığıyla aydınlanmış Türkiye'sinde biz dindar cumhurbaşkanı istiyoruz denebilmektedir. Ehil ve liyakatlı değil de dindar. Bu söz bir dindarın ağzından şu şekilde çıkar. Biz ehliyet ve liyakat sahibi bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Dincilik neden ehliyet ve liyakat demez de takva der? Çünkü takva her türlü riyakarlığa müsait bir kavram. Öyle olduğu içindir ki Kur'an, takvanın kimde olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez diyerek dinler tarihinde mucize bir devrim gerçekleştirmiştir. Takvanın kimde olduğunu Allah'tan başkası bilemiyorsa, siz nasıl takva sahibi filan veya falan diyorsunuz diye soran olmamıştır. Çünkü halk kitleleri Allah'ın kulları olmaktan çıkarılıp dinciliğin kulları haline getirilmiştir. Dincilik, dindar falan veya filan isterken ne yaptığını çok iyi biliyor. Onun derdi riyakarlığa açık bir alan oluşturmaktır. Çünkü kendisinin kullandığı bir numaralı değer riyakarlık. Riyakarlığı kullanmasına imkan verdiğiniz her kim olursa olsun sizi er geç ama mutlaka mağlup edecektir. Riyakarlığı dibine kadar kullanmasına izin verilen dincilik işte bunun içindir ki hiçbir engele takılmadan ortalığı dümdüz ederek yol almaktadır. Kur'an gerekçesi gösterilmeyen emir ve yasak koymamıştır. İslam bilginlerinin deyimiyle hikmeti teşriiye, buyruklaştırmanın hikmeti, gerekçesi esastır. Vahyin getirdiği değer akıl üstü olabilir ama akıl dışı olamaz. Bunun sonucudur ki İslam düşüncesi akıl ile nakil çatışması hissedildiğinde aklın verilerini esas almayı benimser. Böyle bir durumda dinsel veriler tevil edilip akla uydurulur. Tabulaştırmayı ve tabuları kıracak gelişmenin ilk işareti, Kur'an düşüncesinin ruhu olan içtihadın yeniden çalıştırılmasıdır. Dinciliğin fetişleri. Başlık şöyle de atılabilirdi. Dinciliğin kutsal emanetler sahtekarlığı. Fetişçilik, inanç değerleri bakımından katıksız putperestlik, tarih ve sosyoloji açısındansa katıksız bir sahtekarlıktır. Kutsal emanet sözünün duyulduğu anda büyük ihtimalle dinci bir sahtekarlığın üstünüze gelmekte olduğunu bilmelisiniz. Dincilik bir fetiş üretme kurumu olarak da dikkat çeker. Çünkü fetiş tutkusu, yani kutsallaştırılan kişi veya nesnelerin yarı tanrı hale getirilmesi, din üzerinden menfaat ve saltanat devşirenler için aldatmayı kolaylaştırıcı unsurlardan biridir. Bir dine ne kadar çok fetiş sokulursa, o dinin sömürülmesi o kadar kolaylaşır. Akıl, ilim, irfan değerleri, dinciliğin yarattığı fetişler yanında çok sönük ve çok küçük kalmaktadır. Kilise dinciliğinin rörikler hastalığı. Eşyayı kutsallaştırma illeti de bir ehli kitap dinciliği illetidir. Müslüman dinciliğe de diğer birçok dincilik illeti gibi oradan bulaşmıştır. Fetişleştirilmiş eşyaya kilise dinciliğinde rörik, fere rörik denmektedir. Bunlar daha çok kutsal ilan edilen kişilerin ermiş denen dincilik şeflerinin dokunulup kullandığı eşya, onların mezarlarından çıkan vücut parçalarıdır. Müslüman dünyadaki tarikatlara da diğer birçok sapıklık gibi buradan bulaşmıştır. Rölikler kutsal kabul edilmekle kalmaz, şifa getirici olarak kabul edilir. Kilise dincileri bu rölüklerin akıl almaz bir insafsızlıkla işletmeciliğini yapmışlardır. Muayyen kiliselerde bunlar hatırlı sayılır paralar karşılığı gösterime açılırdı. Bunlara dokunmaksa iyice bir pahalı işti. Hele satılmaları servetlerle ölçülürdü. Haçlı seferleri sırasında Haçlıların girdikleri Hristiyan kent ve mametlerinde talan ettikleri eşyanın en önde geleni bu rölüklerdi. Özellikle İstanbul'a girdiklerinde rölükler bakımından çok zengin olan bu kentin rölüklerini yağmalayarak öteki batı kentlerinde büyük paralara sattıkları biliniyor. Haçlılar girdikleri kentlerin kütüphanelerini, kitaplarını yakmış veya denize dökmüşlerdir ama rezil bir putperestlik alameti olan rölükleri itina ile koruyup başka yerlere taşımışlardır. Haçlı seferleri sırasında Müslümanların eline geçen Antioh kentinin işgalden kurtarılması için çırpınan Haçlı komutan ve din adamları halkı bir türlü motive edemiyorlardı. Bartolomeo adlı bir rahip bu işi rahatlıkla hallediverdi. Rahip ortaya fırlayıp şöyle dedi. Bana bir aziz göründü ve çarmıha gerilme sırasında İsa'nın vücuduna çakılan çivilerden birinin bu kentin altında gömülü olduğunu bildirdi. Rahibin bu hezeyanının yarattığı fetiş, kutsal çivi, ölümü bekleyen halkı öylesine coşturdu ki açlıktan ölmek üzere oldukları bir sırada aniden coşarak kuşatmayı yardılar ve kenti kurtardılar. Oğut 16. Dinciliğin fetiş üretme hünerinin yarattığı harikalar, akıllara durgunluk verecek kadar şaşırtıcıdır ve insanoğlunun akıldan uzaklaştırılmış din kullanılarak hangi ahmaklık ve trajedilere teslim edilebileceğinin de yaman bir göstergesidir. Kutsal Dehşet kitabının yazarı şöyle konuşuyor. Hristiyanlık, kutsal emanetler konusunda takıntılı düşüncelere sahipti. Kutsal emanetlerin var olduğuna ilişkin İncil'lerden sürekli kanıtlar gösteriliyordu. Gerçek haçın parçaları, havarilerin eşyası, İsa'nın hala ıslak duran gözyaşları, İsa öldürülürken başına konan dikenli tacın iğneleri, Meryem Ana'nın iç çamaşırları gibi kutsal emanetler, değerli taşlarla işlenmiş sandıklarda özenle saklanıyordu. Saksonya yöneticilerinden biri sahip olduğunu iddia ettiği 17 bin kutsal emanetiyle gurur duyuyordu. Bu emanetlerin içinde Hazreti Musa'nın yanan fırçası, Cebrail'in kanatlarından tüyler de bulunuyordu. Canterbury Katedrali'nde Hazreti Adem'in yaratılmasında kullanılan tanrısal çamurdan artmış bir miktar sergileniyordu. İspanyol kiliseleri Hazreti Meryem'e ait olduğunu bildirdikleri 7 adet uyruk kemiği ile Aziz Peder'e ait bir torba ayak tırnağı sergilemişlerdir. Haut, Kutsal Dehşet 16. Dinci fetişizm öyle halktan bazı saf kişilerin hayallerine dayanmıyor, tam aksine dinci fetişizmin besleyicisi, hamisi ve propagandacısı servet ve diplomalarıyla da ünlü olan dinci baronlardır. Ehli kitap dincilik tarihinde fetişlerin en ürperticilerini üreten kilise konsillerine rastlıyoruz. 1215 yılında toplanan ve Museviler aleyhine aldığı kararlarla da ünlü olan 4. Lateran Katolik Konseyi, bir ayin sırasında bir parça ekmeğin birden İsa'nın bedenine dönüştüğü yolundaki dinci iddiayı kabul etti. İşin arkası, daha doğrusu bu kılıfın hangi minarenin çalınmasına hazırlık olduğu kısa bir süre sonra anlaşıldı. Mahkum veya katledilmek istenen Yahudiler, bu mucize ekmeği çalmak ve ona hançer batırarak İsa'nın kanını akıtmakla suçlandılar. Dinci iftiralara göre duvarlara çakılan ekmek, çivilenip hançerlendiğinde feryatlar çıkarıyor, kanlar akıtıyor, bazen de bir melek veya ruh olup uçuyordu. Musevi avında gerekçe olarak kullanılan bu dinci iftira, 1761 yılına kadar yüzü aşkın Musevi katliamının gerekçesi olarak öne çıkarıldı ve binlerce Yahudi'ye kafaları vurularak yahut da yakılarak yok edildi. Bu korkunç katliamların gerekçesi hep aynıydı: İsa'nın vücudunu temsil eden ekmeklerin çivilenmesi veya hançerlenmesi. Her olayın önünden veya ardından kilise dinciliğinin kan içen papazları şu yaygarayı basıyorlardı: kutsal ekmek kötü ruhlu Yahudilerce kanlar içinde bırakılıyor. Tablonun kısa görünümü şu: 1243'te Belitz'de anılan suçu işledikleri gerekçesiyle bir grup Yahudi yakıldı. Nuremberg'de 1298 yılında aynı suçlama ile 628 Yahudi katledildi. Aralarında ünlü bilim adamları da vardı. Aynı yıl Rindfleisch adlı Hristiyan şövalye 146 Musevi köyünü yok etti. 1337'de Degendorf ve Baviera'da itham edilen tüm Museviler aynı suçlama ile yakıldı. 1370 yılında Brüksel'de Musevilerin kutsal ekmeği hunharca bıçakladıkları yayıldı, ardından 100 Yahudi yakıldı, 500 tanesi de sokaklarda sürüklenerek katledildi. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği yılda bir kadının bir Yahudi'yi kutsal ekmeği bıçaklarken gördüğünü bildirmesi üzerine 41 Yahudi diri diri yakıldı. Aynı infaz Berlin'de 38 Yahudi'ye uygulandı. Kutsal ekmeği çivileme veya hançerleme suçunun son faillerine uygulanan katliam 1761 yılında Fransa'da gerçekleştirildi. Haut, Kutsal Şiddet, 37-38. Fetişizm, tevhid dinlerinin yıktığı en iğrenç putperestliklerden biridir. Gel gör ki tevhidin muazzez peygamberleri birer fetiş yaratma aracı olarak kullanılmış, hatta bizzat kendileri değişik fetişlerin malzemesi yapılmıştır. Mesela Hz. Muhammed'in hayali sakal tüyleri, tırnakları, giysileri, hatta dışkısı fetişleştirilmiştir. Sadece o kadar mı? Hz. Muhammed'in dolaştığı yerler, tuvalete gittiği kaya dipleri, elini sürdüğü taşlar, gölgesinden yararlandığı ağaçlar, üzerine çıktığı dağlar fetişleştirilmiştir. Dincilik bütün bunları yaparak peygambere saygısını ifade ettiğini, onun sünnetini ihya gayreti içinde olduğunu söylemekten asla hicap duymamıştır. Peygamberin ahlakı nerede? Onda sizde eser yok sorusunun cevabı ise dincilik tarafından asla verilememiştir, verilemeyecektir de. Bütün dincilik musibetleri gibi fetişizmin musibeti de Müslümanlara ehli kitap dinciliğinin musallaf ettiği belalardan biridir. İsa'nın kanı, eti, çarmıhı, haçı ve nihayet ikonları tümden fetişleştirilmiştir. Ehli kitap fetişlerinin yerini İslam'da elbette ki benzeri şeyler alacaktır, almıştır. İslam fıkhının muvahhid fakihleri camilere doldurulan bu tür fetişlerle ciddi mücadeleler yaptılar. Yaptılar ama ne yazık ki başarılı olamadılar. Bugün özellikle Türkiye'de gelinen yer camilerin bir yığın fetişle doldurulduğu yerdir. Ayrıntılar için bizim İslam Nasıl Yozlaştırıldı adlı eserimizin mescitler maddesine bakılmalıdır. Dinin eziyet ve taciz aracına dönüştürülmesi. Dinciliğin dinmez ihtirasları, akıl almaz yanlışları, dinin inanmayanlarca bile saygıyla karşılanan birçok değerini, dindarlar nezdinde bile nefret ve eleştiri konusu yapmıştır. Dincilik, dini insanları rahatsız etme aracına dönüştürme zihniyeti olarak da tanımlanabilir. Tarih boyunca hep böyle olmuştur. Dinlerin herkes tarafından saygıyla karşılanabilecek olan, hatta karşılanan birçok değer, icraat ve kavramı dinciliğin tacizci yaklaşımları ve yorumları yüzünden birer nefret ve düşmanlık unsuru haline getirildi. Hiçbir din kendisi aleyhinde propagandaya yol açacak tavırları dine hizmet olarak algılamaz. Böyle bir algılamaya izin vermez. Böylesi algılamalar varsa bu, dine çok yıkıcı müdahalelerin yapıldığını gösterir. Bu müdahaleler dinci inat ve azgınlık tarafından yapılmaktadır. Dinciliğin dine hizmet veya ibadette derinleşmek adları altında sergilediği bu din dışılığı, Kur'an, huluv, azgınlık, aşırılık, doymazlık, isyan ve itida, sınır taşımazlık, haddi aşmak, düşmanlık kelimeleriyle ifade etmekte ve bu kötülüğün kaynağının da ehli kitap dinciliği olduğunu bildirmektedir. Şu hitaba bakın. De ki: ey ehli kitap, dininizde azgınlık edip hak dışına çıkarak aşırılığa gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoğunu saptırmış ve yolun denge noktasından uzağa düşmüş bir topluluğun keyiflerine uymayın. İsrailoğullarının küfre sapanları, Meryem'in oğlu İsa'nın ve Davud'un diliyle lanetlendiler. Bu böyledir. Çünkü onlar isyan ettiler ve onlar Hakk'a karşı çıkıyorlardı. Maide 77-78. İslam, başkalarının haklarına tecavüz pahasına ibadete izin vermez. Bu tecavüz değil mal ve haklara dokunmak, kalp kırmak, ses ve işaretle taciz etmek biçiminde de olsa hüküm aynıdır. Geleneksel fıkıh bile, örneğin bir insanın camide bile yüksek sesle Kur'an okuyarak başkalarını dinlemek zorunda bırakmasını taciz saymakta ve yasaklamaktadır. Bu anlayışın hareket noktası şudur. En kutsal değer insanın hukukudur. Eğer bir din bu hukuka saygıyı getirmiyorsa, iddiası ve görüntüsü ne olursa olsun özünde dinsizliğin ta kendisidir. Dinciliğin en rahat gerekçelendirdiği kötülük insan tacizidir. Genel slogan şudur: din ve Allah mı önemli, senin keyfin mi? Kim çıkıp da benim keyfim daha önemlidir diyebilir? Hayat bize şunu göstermiştir ki, dinciliğin yüzlerce tantana ve şovla yaptığı ibadetler, bu ibadetler vesilesiyle ihlal edilen insan hakları faturalarının onda birini bile ödemeye yetmez. Kur'an ve Hazreti Peygamber, ibadet düzenlemesinde insan tacizine sebep olabilecek bütün ihtimalleri bertaraf etmişlerdir. İbadetler buna rağmen insan tacizine sebep oluyorsa, din bünyesinde büyük bir dinci yozlaştırmanın söz konusu olduğuna hükmetmek zorundayız. Örnek olarak dünyanın hemen her ülkesinde bir biçimde gündem olan ezanı ele alalım. Kelime anlamıyla duyuru demek olan ezan, fıkhi anlamıyla namaz vaktini duyurmak demektir. Bu duyurunun alet ve cihazla yapılamayacağı bizzat Peygamberimiz tarafından hükme bağlanmıştır. Ezanın güzel sesli insanlar tarafından okunması da yine Peygamberimiz tarafından hükme bağlanmıştır. Yani hikmet-i teşriiyesi namaz vaktini duyurmak olan ezan, cihazla okunmayacak, güzel sesli insanlar tarafından cihazsız okunacaktır. Bu iki emir çiğnendiğinde fiili ve mütevatır sünnet çiğnenmiş olur. Bugün dünyanın her yanında sadece gayrimüslimlerin değil, Müslümanların hatta muntazam namaz kılan Müslümanların bile bir şikayeti vardır. Cihazla okunan ezanların yarattığı ses tacizi. Kendileri de birer bid'at ürünü olan minarelerin şerefelerine takılmış üçlü beşli hoparlörlerden, çoğu zaman bantlardan okutulan ezanlar, gece yarılarında vardiyadan gelip henüz yatmış işçiden, uyuyabilmek için gece boyu mücadele verip sonunda uykuya dalabilmiş hastalara, bebelere kadar herkesin yerinden fırlamasına, hatta bazı yerlerde dehşete düşmesine yol açmaktadır. Bunun neresi ibadettir? Buna hangi insan ibadettir diyerek saygı duyar? Dinin, peygamberin insan haklarının, Muhammedi hassasiyetlerin tümden karşı çıktığı bu inadı sürdürmenin gerekçesi nedir? Siz dine saygı celbetmeye mi memursunuz, yoksa dinden nefret ettirmeye mi diye soran yok. Çünkü dinci aforozculuk pusuda bekliyor. Hemen şunu söyleyecektir: ezandan, namazdan rahatsız mı oluyorsun? Ve ekleyecektir: rahatsız oluyorsan ezansız bir ülkeye git. Burası Müslüman bir ülke. Müslüman ülkede ezan böyle değil, insan sesiyle okunmalıdır demeye fırsat bırakmadan dinci gulücüler anında üstünüze yürür ve sizi dinsiz ilan ederler. Oysa ki ortada İslam'ın verileri açısından bir dinsizlik varsa, o ezan-ı Muhammedi çerçevesinin dışına çıkarıp namaza gelmeyenleri sövme aracına dönüştürenlerin tavrıdır. Bu konunun fıkhi ayrıntılarına Türkiye'de Dincilik adlı eserimizde girilecektir. Dinin ahlaktan soyutlanması. Dincilik tarihi, insanlığın en sefil ahlaksızlıklarının sergilendiği tarih olarak da dikkat çekmektedir. İnsanlara en güzel olanı önerip kendileri en çirkin olanı yaşayanlar, Kur'an'a göre dini temsil edenlerdir. Ehli kitap dinciliğinin bu yanına temas eden ayetler epeycedir. İşte ehli kitap din temsilcilerine hitap eden ve ilkesel tespiti yapan beyine. İnsanlara hayırda erginliği, dürüstlüğü emredip de özbenliklerinizi unutuyor musunuz? Üstelik de kitabı okuyup durmaktasınız. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bakara 44. Dini ahlaktan soyutlayan ehli kitap din baronlarının, yani dincilerinin ahlaksızlık timsali binlerce icraatından bazı küçük örnekler. Papa 12. John, onlarcasıyla aşk yaşadığı metreslerinden bazılarına kilise arazisini vermiş, bir rakibini hadım ettirmiş, bir rakibinin de gözlerini oydurtmuştur. Papa 8. Innocent, gayrimeşru çocuklarını korumaya almış ve hepsini kilisenin parasıyla zengin etmiştir. Papa 7. Boniface, 10. yüzyıl, kendi yerine papa olma ihtimali bulunan iki kişiyi öldürtmüştür. Aynı davranış Papa 3. Sergius tarafından da gösterilmiştir. O da kendi yerine papa olma ihtimali bulunan iki kişiyi öldürtmüştür. Bazı papaların porno gösterilerini unutturacak ziyafetler tertip ettikleri biliniyor. Kardinallerin, başrahiplerin birçoğunun metresleri ola gelmiştir. Bu metreslerle kilisenin paraları har vurulup harman savrulmuştur. Haud Kutsal Dehşet 59. Emevilerden Osmanlılara kadar bütün dincilik çevrelerinin ahlaksızlıkları tarihin en utanç verici tablolarıdır. Biz bu ahlaksızlıkların Türkiye dincilerince sergilenenlerine elinizdeki kitabın bir devamı olan Türkiye'de Dincilik adlı eserimizde açıklık getireceğiz. Dinin sevgiden soyutlanması. Birbirimizden nefret etmemizi sağlayacak birçok dinimiz var. Biz birbirimizi sevmemizi sağlayacak bir dine muhtacız. Jonathan Swift. Sevgisiz din olmaz. Hayat, bırakın dini, dinsizliğin bile sevgiyi dışlamasına tahammül edemez. Vahyin dininden sevgiyi dışlayan, başka bir deyişle vahyin dinini sevgiden soyutlayan da Yahudi zihniyetidir. Ve bu zihniyetin yarattığı büyük yıkım, esas etkisini sevginin dışlanması yüzünden göstermiş olacak ki, peygamberlik mücadelesinin esasını Yahudileştirmeyi silmek olarak belirleyen Hazreti İsa, tebliğ mesajının omurgasına sevgiyi yayma ve yerleştirme gayretini koydu. Tebliğin ibresini itidal çizgisinden sevgi önüne doğru çıkardı. Bunun böyle yapılması bir varlık kanunuydu. Yahudi dinciliğinin yaydığı sevgisizliğin yıkıcı etkisi, sevgiyi öne alan İsevi tepkiyle silinebilirdi. Nihayet son Tanrı elçisi geldi ve yaratılış dininde ibrelerin tümünü olması gereken yere oturttu. Sevgi ibresini de olması gereken yere oturttu. Celal ve Cemal ibrelerini de. Dinin sevgiden soyutlanması veya sevgisiz bir din, insanlığa ehli kitap dinciliğinin musallat ettiği bir kötülüktür. Bu tasallutun ayrıntılarını bu eserin bundan sonraki bölümünün 3. başlığı altında inceleyeceğiz. Haram servet veya dünyalık zaafı. Dinciliğin olmazsa olmazlarından biri de dünyalık tutkusu, servet, mal ve para hırsıdır. Bu hırsın prototipi de ehli kitap dinciliği, özellikle Yahudi dinciliğidir ki, eserimizin bundan sonraki bölümünde ayrıntılarıyla verilecektir. Şu bir gerçek ki, dindar, Allah ile para yan yana geldiğinde mutlaka Allah'ı tercih eder. Dincide bu ruh halinin tam tersi geçerlidir. Dinci, Tanrı ile para yan yana geldiğinde mutlaka parayı tercih eder. Allah'a kulluğa karşı paraya kulluktur bu. Nitekim Hazreti Peygamber, hayatında yaptığı 3-5 bedduadan en ağırını paraya kul olanlar için yapmıştır. Biz bu bedduayı bu eserin 2. bölümünün 6. başlığı altında değerlendirdik. Kur'an, ehli kitap dincilerinin, özellikle dincilik öncüsü olan haham ve rahiplerin, halkın malını yemek için sizi Allah'a götüreceğiz yalanlarıyla hangi oyunları oynadıklarını, kitlelerin mal ve mülklerini nasıl talan ettiklerini, sonunda da insanları Allah'tan uzaklaştırdıklarını dehşet verici bir ihbar halinde önümüze koymaktadır. Ehli kitap dinciliğini incelediğimiz 4. bölümde bu kötülüğün tüm ayrıntıları verilmiştir. Halkın kendi diliyle ibadet etmesinin engellenmesi. Kutsal kitabın tercüme edilmesi ve bu tercüme ile müminlerin ibadet edebilmesi imkanını gündem yapan ilahiyatçılar, sanıldığı gibi batılı bilginler değildir. Bu meselede dinciliğe karşı insanlığa rehberlik eden, batıdaki meslektaşlarından 7 asır önce yaşamış olan İmam-ı Azam'dır. Kutsal kitabı halkın diline, İngilizce'ye ilk kez tercüme eden rahip profesör John Wycliffe, Emevi dinciliğinin büyük baskılarına rağmen herkesin ana diliyle ibadet etmesine imkan sağlayan İmam-ı Azam Ebu Hanife'den yaklaşık 6 asır sonra yaşadı. Wycliffe, kiliseyle zorlu bir mücadeleye girişti, ahlaksız olduğunu ilan eden bir de deklarasyon yayınladı. Yahut kutsal dehşet. Katolik Kilisesi dinciliği, İncil'in Latince dışında okunmasını, basılmasını yasaklamıştır. Bu yasağı çiğneyerek İncil'in ona inanan halkların ana dillerine çevrilmesinin Tanrı'nın iradesi gereği olduğunu söyleyenler ölüm cezasına çarptırılıyordu. İngiltere'de 1520'nin başlarında William Tyndale adlı alim İncil'i İngilizce'ye çevirmek için kiliseden izin istedi. İzin verilmediği gibi Tyndale takibi alındı, o da Almanya'ya kaçarak çevirisini orada bitirip İngiltere'ye gönderdi. Tercüme kilise tarafından ele geçirilip ateşte imha edildi. Daha sonra Tyndale kilise tarafından yakalanıp boğuldu ve cesedi yakıldı. Halt adı geçen eser 69. İmam-ı Azam ve ekolünün fakih bilginleri tarafından verilen mücadele ile bu mücadelenin İslam ilahiyatı açısından durumunu biz ana dilde ibadet adlı eserimizle Türk halkının önüne koymuş bulunuyoruz. Bu konuyu ayrıca değişik vesilelerle İmam-ı Azam ve Kur'an'ın yarattığı Mucize Devrimler adlı eserimizde de inceledik. Dinciliğin Din ve vahiy metinler üzerine kurmak istediği zalim hegemonyanın en yaman gösterisi olan İncil Latince dışında bir dilde okunamaz, bunun içinde hiçbir dile tercüme edilemez veya Kur'an tercüme edilemez, Kur'an'ın tercümesiyle namaz kılınamaz dayatmaları, dinciliğin kitlelere çektirdiği büyük kahırların da birer ifadesi olarak kabul edilmelidir. Dinciliğin din adı altında besleyip yaydığı en büyük dinsizliklerden biri de işte bu dayatmadır. Bu dayatma bizzat İslam peygamberi aksine uygulamalara öncülük etmiş olmasına rağmen Emevi dinciliği tarafından dinleştirilip İslam tarihine egemen kılınmıştır. Bütün zamanların en büyük dehalarından biri ve İslam tarihinde zulme karşı mücadelenin siyaset öncüsü İmam-ı Azam'ın faturasını başıyla ödediği devrimlerinden belki de en büyüğü bu noktada belirginleşmektedir. O, kutsal metinlerin tercümesiyle ilgili meseleyi batıdaki meslektaşlarından 7 asır önce şu şekilde fetvaya bağlamıştır. Kur'an'ın tercüme edilebileceği gibi, Kur'an'ın tercümesiyle Arapça bilenler de dahil herkes ibadetini yapabilir, namazını kılabilir. Hatta bir Müslüman, İncil'in dua anlamlı ayetlerinin tercümeleriyle de namaz kılabilir. Konunun ayrıntıları, belgeleri ve dinciliğin bu meseledeki vicdansız tezvirat ve iftiralarını yakından tanımak için yukarıda anılan eserlerimize bakılmalıdır. 15. ayrımın sonu, sayfa 249.